korkma diyor Tanrım. Çünkü ben sizinle beraberim. Çünkü ben seninle beraberim.
Biliyorum mahallede biz imanlı korkunç bir baskı altındayız, öyle değil mi? Her nereye gidersen sanki kontrol ediliyorsun. Seni deniyorlar, seni kontrol ediyorlar. Sen rahat değilsin, sen serbest değilsin. Sen bir şey karar veriyorsun, Rab istiyor böyle yapayım. Ama insanlar sanki bir mreca oluşturmuş, bir ağ oluşturmuşlar ve seni bırakmıyorlar. Hayır, öyle olmaz. Mahallemizde böyle yapılmıyor. En ufak temalardan. Birincisi, mahallede sakinlik bile yok, değil mi? Sen bul bir yer, sakin bir yerde otur, İncil'i oku. Nerede? Durmadan bir komşu müzik açmış. Düğünler o kadar aşırı. Hani 6 saat sürdü, ben deli oldum. Yok, nereye kaçasam? Her bir yerde bir stres altındasın. Sen istiyorsun Allah'ın sözünü okumaya ama nerede kaçarsan mağara var. Sadece o kadar değil. Herhangi bir iş yaparsan insanlar sana karışıyor. Hayır, biz böyle yapmıyoruz mahallede. Bizim sıramız böyle. Ya sana kim söyledi bizim sıramız nedir? Bu sıra nereden geldi? Kanundan kalma. Ve insanlar yalnız yaşamıyorlar. Bir grup halinde ve bu grup baskısı çok korkmuştur. Bizim komşularımız bazen var oldu. Hem Türkiye'de hem burada bizim bokluklarımızı karıştırıyorlar. Gidip bakıyorlar, bakalım bunlar evde nasıl yaşıyorlar? Eve girerken, odanın içine girerken komşular oturmuş, bakıyorlar bizim tantalarımız içimize, bakalım ne aldın sen? O kadar aşın. Ve tabii ki bu tema en korkunçtur. Ne vakit biz kalkıyoruz Rabbim için yaşama. Sanki bir sistem var burada, bunlar bize karşı gidiyor. Ve biz buna, daha doğrusu İncil buna dünya diyor. Dünya sözünü kullanıyor. Ve bugün siz bunu diyeceğiniz, öğreneceğiniz, bugün buna bakmak istiyoruz. Bu dünya karşı nasıl dayanacağız? Acaba izofçlu umut var mı? Bakıyorsun televizyona, bayram oldu mu, milyonlarca kişi. Camilerin önünde, sokakta böyle dikiliyorlar ve bize karşı. Sen ufacık bir tema açtın mı, herhangi bir komşuyla böyle kalkıp konuştun mu, tam bir şey söylüyorsun, tam bir şey onun kafasına geliyor, tam bir yere açılıyor, bum başka bir kişi geliyor ve diyor ki, ne ses diyorsun oğlum, öyle değil mi? Neden böyle? Neden böyle? Bu sanma ki suç aynıdır. Sanmadık ki yani bu rastgele bir olmuştur. Bunun arkasında bir plan var. Evet, şeytan dünyayı kullanıyor. Ve bugün buna bakmak istiyoruz. Acaba imanlı izofçu böyle bir durumda fırsatı var mı? Rab için yaşasın. Acaba var mı izofçu şansımız? Yani imanlı bir yaşam gibi sürelim. Yoksa biz mahalleye uyacağız mı? Yoksa mahalle ne yaparsa biz de aynısını yapacağız. Ya da daha doğrusu ikinci bir soru. Sen istiyor musun imanlı bir yaşam sürüyorsun? Sen uğraşıyor musun mahalleye karşı gitmeye? Sen uğraşıyor musun bu seçimi, bu ayrımı fark ediyor musun? Rabbin yolu ve mahallenin yolu, dünyanın yolu. Mahalle demeyin, hani dünyanın yolu. Eğer bunu anlarsan belki umutsuzluğa kapılırsın. Belki diyorsun ki bu kadar kişiye karşı ben ne yaparım? Ne yapabilirim ki? Ve bak, belki de sen de birçok defa dünyaya boyun eğdin, kompromis yaptın. Biliyorsun Rab bunu istiyor ama ben başka bir şey yapıyorum çünkü mahalle bunu istiyor. Belki o durumdasın. Ve bugün ben yargılamak istemiyorum, ben kuraj vermek istiyorum. Kuraj vermek istiyorum, imanlı hayat yaşamak mümkündür bu mahallede bile. İmanlı hayat yaşamak kolaydır eğer bir adım atarsın. İmanlı yaşamak güzeldir eğer bir kere alışırsan. Ama lazım anlayasın. Dünya nerede, devam nerede? Bu sözlerle sizi bugün kuraj vermek istiyorum. Okuyorum 1. Yuhanna mektubundan bölüm 5, 4 ve 5. Bak ne diyor? Allah'tan doğan herkes dünyayı yenmiştir. Zaten dünyayı alt eden yengi imanımızdır. Dünyayı alt eden kimdir? İsa Allah'ın oğludur diye iman edendir. Bakın, Yuhanna ne kadar büyük kurajlı sözler veriyor. Diyor ki, siz zaten dünyayı yendiniz. Allah'tan doğan herkes dünyayı yenmiştir. Yenmiştir. Bitti olay. Demek var fırsat. Demek var söz Allah'tan. Sen de bu kadar güç bulacaksın bu dünyaya karşı gitmeye. Onu yenesin. Onlar seni yenmeyecekler. Sen onları yenesin. Ve gene soruyor 1. Yuhanna 4 ayet 4. Evlatlar siz Allah'tansınız. Biz sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizin içinizde olan dünyada olandan daha büyüktür. Bak ne diyor. İki sistem var. İki kişi var. Sen bir de dünya. Ve ikisinin içinde bir güç oturuyor. Yalnız bu sen ve o dünya yani yalnız çatışmıyorsunuz. İçinizde başka güçler var. Dünyanın içinde var olan biri ve senin içinde var olan biri. Ve bunlar Rab'la değil. Birisi daha güçlü, birisi daha üstün. Ve Yuhanna diyor ki sizin içinizde olan daha kuvvetlidir, daha güçlüdür. Ne kadar dünyada olan. Peki dünyada olan, dünyaya kuvvet veren, dünyaya sanki motor olan kimdir, nedir? Biliyoruz şeytandır. Biliyoruz şeytan bu dünyayı kullanıyor. Şeytan, dünyanın motoru, dünyanın gücü şeytanın kendisidir. Ama bizim içimizde olan kimdir? İmanında biliyor, kutsal ruh dediğimiz Allah'ın ruhu. Değil mi? İsa Mesih kendi kutsal ruhuyla içimizde oturuyor. Ve diyor ki, sizin içinizde var bir güç, o daha büyüktür ne kadar dünyanın gücüdür. Sen buna inanıyor musun? Sen bunu hiç denedin mi? Yoksa bırakıyorsun kendini. Yoksa savunuyorsun kendini. Yani kalabalık nerede? Ben de orada. Sürü nerede? Yutuşunlar benim. Aylasınlar benim. Hayırdır. Bu sözler yazılmadı. Biz rahat edelim. Evet. Biz dünyayı yendik. Kamboluz. Hayır. Bu ayetler savaş demektir. Dünyaya karşı. Ama savaş daha başlamadan önce biz biliyoruz bu savaş nasıl bitecek. Ne diyor? Sizin içinizde olan dünyada olandan daha büyüktür. Kardeş bu sözleri ciddi al bugün. Bu sözleri yani iyice düşün. Allah'tan doğan herkes dünyayı yenmiştir. Bu senin için mi konuşuyor? Sen diyorsun bu benim içindir. Ben Allah'tan doğmuş bir kişiyim. Yeni doğuş var mı bende? Eğer öyle dersen iman et. İman et. Çünkü diyor ki bizi yengemiz imandır. Yuhanna, Apostol Yuhanna hep seviyor böyle ruhsal hakikatleri çok kısa sözlerle anlatsın. O sevmiyor Pavlus gibi uzun uzun uzun anlatırsın. Evet Pavlus böyle metrelerce anlatıyor. Yuhanna gene tak tak tak çok kısa. Onda sade kara ve beyaz var. Ya hep ya hiç. Yuhanna öyle. Ya aydınlıktasın ya karanlıktasın. Ortada bir şey yok. Nasıl bir imanlısın? Güzel. Yuhanna böyle bir şey anlamaz. Ya aydınlıktasın ya karanlıkta. Ortada bir şey yok. Ya ölümün içindesin ya da dirisin. Başka bir seçenek yok. Biraz ölü diye bir insan olamaz. Biraz ölü. 50% yaşıyorum. Öyle bir şey yok. Ya ölüyorsun ya yaşıyorsun. Yuhanna da aynı hakikati söylüyor. Ve ya kardeşleri seviyorsun ya da onlardan nefret ediyorsun. Başka bir şey yok. Sen kardeşleri bir kere biraz yok. Biraz seversin demek sevmiyorsun. Yuhanna hep öyle. Ve Yuhanna da şimdi bu kadar kara beyaz, bu kadar böyle katı bir kafa ile diyor ki siz dünyayı yendiniz. Yok bitti, kray. Siz de var fırsat. Siz sanmayın ki onlar da mahallede yaşamadılar. Siz sanmayın ki hani o zamanlar birinci vekte, birinci yüzyılda yani direklerin kasabaları onlar bizim gibiydi, mahalle gibiydiler. Bir şey oldu mu sıkkında da bütün herkes bilirdi bunu. Ama sen düşmüşsün, yani biraz kan çıktı, bütün mahalle bunu öğrenmiş. Ona da öyle yaşadı bizim gibi. Ama gene de Yuhanna diyor ki siz bu dünyayı yendiniz. Burada kategorizmle öyle bir laf yapıyor ki biz şaşıyoruz. Her bir gerçek imanlı düşmanını yendi. Ve biliyoruz kim İncil'i azıcık okumuşsa biliyor ki imanın 3 tane büyük düşmanı var. Hayır bu değil kaynanan şefrinli katıncılar. Bu değil ateistler, Müslümanlar ve papazlar. Bunlar şeytan, senin içindeki beden tabiatın ve bu dünya sistemi. Ve Yuhanna şimdi bu üçüncü düşman için konuşuyor. Bu dünya sistemi. Peki, daha ileri gitmeden önce lazım onu güzel anlayalım ve doğru anlayalım. Bu dünya sistemi nedir? Siz dünyayı yendiniz diyor. Ama biz anlamazsak bunu niye yendik ya? Nasıl dünyayı? Ya bütün globusu mu? Nasıl? Dünya sistemi, dünya dedikleri nedir? Bu dünya denildiği zaman Düşünmeyelim hani gördüğümüz tabiat, bürolar. Tamam mı? Sanmayalım o şeytandandır. Sanki ya da şeytan yani sanki bir hangi bir yerde saklanıyor. Sanki bir Balkan'da ya da bir hangi bir mağarada. Öyle değil. Hani dünya bizi düşman değil. Bu bürolar yani bizi düşman değil. O Allah'tan yaratılmıştır ve onun esiridir. Ama dünya dedikleri zaman ne demek oluyor? Bu demek düşmüş ve gerçek Allah'tan uzaklaşmış insanlar. Düşmüş ve gerçek Allah'tan uzaklaşmış insanlar. Bunlara dünya deniliyor ki bunlar aralarında bir sistem kurdular. Öyle ki kişiler bu sistemin içinde kapalı kalsınlar, karanlıkta kalsınlar. Buna diyoruz dünya. Tamam. Allah'tan düşmüş ve uzaklaşmış kişiler. Bunlar bir mreja, bir sistem yaptılar ki kimse yani bu şeye karşı gitmesin, kimse hakikate gelmesin. Romalılar 1.18 çok güzel açıklıyor bunu. O insanlar ki hakikate haksızlıkla engel oluyorlar. Hakikate haksızlıkla engel oluyorlar. Engel oluyor. Hakikat, sakın hakikat çıkmasın. Sakın kimse hakikate gelmesin. Sakın kimse doğruluğu öğrenmesin. Ya da başka bir tercüme diyor ki, hakikati mahpus ediyorlar. Çok güzel. Hakikati mahpus ediyor. Dünya sistemi, dünya dediğimiz budur. Sakın hakikat kıra çıkmasın. Sakın hakikat serbest dolaşmasın. Değil mi? Demek ki en birinci savaş yerin senin kafanda. Hakikat var mı ya da yok mu? Evet. Şimdi üç tane şeye bakıyoruz. Dünya nasıl çalışıyor? Dünya, yani madem biz onu yendik, lazım önce anlayalım düşman bize nasıl saldırıyor. Değil mi? Yoksa bu sözler anlamsız kalıyor. Dünya nasıl çalışıyor? Bunu hiç düşündün mü? Bunu hiç böyle biraz analiz yaptın mı? Nasıl dünya bize karşı çalışıyor? En birincisi, en büyüğü, dünya kafamızda Allah hakkında yanlış bir görüntü çizmek istiyor. Dünya bizim kafamızda Allah hakkında yanlış bir görüntü çizmek istiyor. Ne demek istiyor? Bakın yılan Adem bahçesinde nasıl konuştu. Dünya sistemi orada başladı. Ve yılan ilk yaklaşımları nasıl idi? Havaya. Değil mi? Nasıl bir metot kullandı? Nasıl bir strateji kullandı? Ne diyor? Yaratılış 3-1. Tanrı gerçekten dedi mi ki bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin? Bak. Bak ne kadar güzel bir hakikat ortaya çıkıyor burada. Allah öyle mi konuştu? Hayır. Onun tam tersini dedi ki, bütün meyveler sizin, her şeyin. Şimdi tam olarak nasıl meyveleriydi bu, yani simgesel, simbolik bir şey mi tam anlamıyorum. Ama bir hakikat ortaya çıkıyor. Allah insanlara, Adem ve Havva'ya ilk önce çok büyük fırsat verdi ki, bütün her şey sizindi. Değil mi? O istediği insanlara zevk alsınlar. Meyve güzel bir şey değil mi? Var mı bir insan meyve sevmesin? Herkes bir meyve seviyor. Ya çilek, ya kivi, bilmem ne. Hep meyve seviyorsun. Ve diyor ki bütün ağaçlar sizin. Siz onunla sevinirsiniz. Demek Allah'ın yarattığı şey bizim sevinmemiz için, bizim zevk almamız için. Değil mi? Şimdi yılan nasıl konuştu? Acaba Allah gerçekten mi dedi? Her şey yasak. Değil mi? Meyvelerin hiçbirinin meyvesini yemeyin diyor. Şeytan taktikası bu. Allah'ı öyle gösteriyor sanki o bizi güzel şeylerden kesmek istiyor. Değil mi? Sanki Allah istiyor biz sevinmeyelim. Sanki Allah istiyor biz zevk almayalım. Sanki Rab'e uyduk mu, onun istediği gibi yaşadık mı çok güzel şeylerden uzak kalacağız. Ve dünya bugüne kadar bunu kullanıyor. Değil mi? O sana öyle bir duygu veriyor. Sen Allah için yaşadın mı? Çok güzel şeylerden uzak kalacaksın. Sonra, 4 ayet sonra, 3-5'te yılan böyle konuş. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ve kötü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Bakın, yılanın stratejisi nasıl ediyor? Allah hakkında nasıl bir senaryo dizdi? Havanın kafasında nasıl bir görüntü? Allah kıskanıyor. O absolutun istemiyor, biz onun gibi olalım. Bu doğru muydu? Hayır. En başta Adem ve Havva'yı yarattığı ona benzer olsun. Ama şeytan bunu kullanıyor ve çevirtiyor bunu ve diyor ki Allah kıskanıyor sizi. O istemiyor, onun gibi olarsanız. Tam tersi. Demek ki Adem ve Havva'nın kafasında öyle bir bakış yaratılıyor. Onlar Allah'ı öyle görüyorlar. Sanki Allah bizi en güzel şeylerden kesmek istiyor. Hem de istemiyor onun gibi olalım. Halbuki Allah'ın tam istediği buydu. Ve şeytanın dünyasının ve dünyanın kullandığı sistem hep aynıdır. Allah kıskanç olması sanki kötü bir şeydir. Sanki o kıskanıyor, biz de büyük yetişkin insanlar olalım. Öyle olmasın diye kıskanıyor. Hayır, Allah kıskanıyor tam tersi. Allah'ın kıskanç olması bizim iyiliğimiz içindir. Çünkü o biliyor, açan sadece kendisinde yaşamıyor. Biz başka yere kaydık mı, ölüme gidiyoruz. Onun için kıskançtır. O bir şey kaybetmeyecek ama biz her şeyi kaybediyoruz. Ve bizi sevdiği için onu istemiyor, o yüzden kıskançtır. Şeytan gene bunu tam çevirdi. Yani bizim başka bir görüş sağlamasın. Ve aynı yalan bugün sana da konuşuyor. Dünyanın ağzından aynı yalan bugün sana aynı sözle kullanıyor, aynı sözle konuşuyor. Ve aynı yalanları senin kulağına fısıldıyor, senin kafasına sokmak istiyor. Bak, Rab istemiyor, sen mutlu olasın. O kadar güzel şeyler var. Rab için yaşarsan bütün onlardan eksik olacaksın. Bu sesi duyun. Bu kişiyle, etrafındaki kişiler böyle var mı konuştu? Durmadakı biz bunu duymuyoruz mu? Onlar bize böyle bir duygu vermiyorlar mı? Bu sesi duyuyor musun? Dünya sana öyle konuşuyor mu? Sen Allah'ı nasıl düşünüyorsun? Ve eminim birçok kişilerde, imanlarda böyle öyle bir duygu var. Allah diyor, yasak, yasak, yasak, kes, yapma, etme. Öyle değil mi? Ve biz şimdi kendimizi zorluyoruz. Ah istiyorum ama Allah yasak et. Hayır o da olmuyor. Sanki böyle bir konflikt için. Dünya başarılı. Yılanın sesi üstün çıktı. Çünkü bizim kafamızda öyle bir görüntü var. Allah istemiyor güzel şeyleri kullanayım. Evet. Gençken ne diyorlar? Sen deli misin? Sen daha gençsin. Geç, toz, hayatın tadını çıkar. Artık yaşa. Ne anlaşılan şimdi bu imanlar? Bu sesi duyuyor musun? Sana öyle konuşuyorlar mı? Daha sonra artık büyüdün. Ne oluyor? Sen deli misin? O ise sana ne verecek sanki? Para mı verecek? Sen kimseye güvenme, sadece kendine güven. Bu sesi duyuyor musun? Aynı yılanın sesi bugün dünyanın ağzından konuşuyorsa böyle katika yaratıyor Allah hakkında. O istiyor mutlu olmayasın. Tamam o sana sonsuz yaşam verecek ama bu yerini çekeceksin, mutlu olmayacak. Öyle bir görüntü veriyorsun, öyle bir duygu veriyorsun. Dünyayı yendin mi? Bu yalana karşı çıktın mı? Dünyanın yalanlarına kulak verdik mi sanıyoruz imanlı hayat sıkıcı. Toplantılar bir mecburiyet. Büyük toplantı için, Rab için para verdik mi kayıptır. At kalacağız. Bütün bunlar dünyanın yalanları. Bütün bunlar dünyanın stratejisi. Peki Allah hakkında sana öyle bir katlika çizdi. Yeter. Yeter buna. Kulak verdin. Hava gibi olma. O aldandı. Daha doğru. Allah her şeyi yasak ediyor bizi. Sende bu duygular var mı? O zaman kes bunları. Yeter. İnsanın sesini kulak ver. Ona güven. Sen komşuna, kısım akrabalarına kulak asma. Dünya sistemi senin kulaklarına fısıldamaz. Yuhanna 10, ayet 10 İsa böyle sözler kullanıyor. Acaba ona güveniyor musun? Ne diyor? Hırsız sadece geliyor çalsın, öldürsün ve yok etsin. Ama ben geldim onlara yaşam olsun hem de bol agani yaşam olsun diye. Bak İsa'nın sözlerini anlıyor musun? İsa'nın sözlerini kabul ediyor musun? Nedir? Ben geldim yaşam olsun diye. Sen yaşamın tadını çıkarasan. Bu sözü işittin mi? Sen buna gerçekten iman ediyor musun? Ve şimdi Yuhanna geliyor ve diyor ki biz dünyayı yendik. Her imanlı dünyayı yendi ve dünyayı alt eden yenge imanımızdır. Demek iman edersen, imanla bunu denersen o zaman bu olacak. Evet, şimdi Rab bizi çağırıyor. Dünyayı yenmek için bir iman adımını atmak lazım. Bir iman adımı. Atıyorum bir Indiana Jones filminde çok güzel bir üçüncü filmde bir senaryo var. O dalıyor bir mağaranın, büyük bir mağaranın içinde. İsmi lazım öbür tarafa geçsin ama ortada büyük, korkunç bir uçurum var. Ve diyor ki, birinci adımı attın mı bir köprü açılacak. Pardon. Sende var mı o kaniman? Birinci adımı attın mı? Ama nereye atıyorsun? Havaya. Bir şey yok, taş yok. Ama attın mı o zaman o köprü açılacak. Gerçekten öyle oluyor. Tamam, bu bir fantazya filmdir. Ama İsrail tarihinde aynısı oldu. Musa ile dedi ki, bu denize bir de ayak basacaksın. Yordan ırmağından geçerek o Yordan ırmağı aşılacaktı. Önce bir şey olmadı. Bu ne kadar su içinde daldı, ondan sonra Yordan ırmağı açıldı. Rab mucizelerle aynısını gösteriyor. Ama bu iman adımlar atmaktır. Anladın mı? Ancak sen konkret o adımlar atarsan, o zaman anlayacağım, o zaman göreceğim nasıl dünyayı yendi. Yuhanna bunu yazıyor, bir fırsat olarak. Değil, hayır. Zaten olmuş bitmiş gibi, hayır. Bu kadar olmayacak. Biliyorum bu mahalle serttir. Bu mahallede imanla lazım sert olsun. Sen yumuşak mısın, tamamen eriyeceksin. Mum gibi eriyeceksin düşmanlarının karşısında. Yani, ama Rab sana bu kuvveti, bu sertliği verecek. Ezekiel peygambere çok çetin bir söz verdi. Dedi ki, sen bütün halkı uğrayacaksın, düşman gelecek. Düşman bizim karımızı ve bütün halkımızı yenecek. On binlerce ölü olacak ve mahpusluğa götüreceksin, sürgünlüğü. Bu Ezekiel'in göreviydi. Sen kalk da bunu anlat, kolay değil. Herkes deli olacak, herkes sana karşı gelecek ve bunu duymak istemeyecek. Buna karşı Rab Ezekiel'i hazırlıyor. Ve diyor ki, Ezekiel 3 ayet 29. İsrail halkı seni dinlemek istemeyecektir. Çünkü o beni dinlemek istemiyor. Bütün İsrail halkı dik başlı ve inatçıdır. Seni onlar kadar inatçı yapacağım. Senin alnını onlarınki kadar katılaştıracağım. Alnını çakmak taşından daha sert bir kaya gibi yapacağım. Her ne kadar asi bir halksalar da onlardan korkma ve yılma. Ne kadar güzel bir şey. Senin alnını yapacağım bir çakmak taşından daha bir granit yapacağım senin kafan. Tamam mı? Öyle ki onlara karşı koyabilirsin. Onlar seni yenmeyecek. Onlardan korkma, onlardan yılma. Kardeş, kurajlan. Büyük kalabalığın içinde tek başına kalırsan bile sen dünyayı yeneceksin. Maalesef yalnız kalmaktan çok büyük bir korku var. Herkes korkuyor yalnız kalmak, öyle değil mi? Yapayalnız yaşarsın bir sokakta, yapayalnız yaşarsın bir mahallede, bir kasabada. Ama Rab diyor ki, ben senin alnı yapacağım, çakmak taşından daha sert yapacağım. Bunlar boş laflar değil. Rab defalarca İsrail tarihinde bunu ispatlamıştı. Bir olaya bakıyoruz. Daniel kitabından bir sitem var. Kral Nebukadnezar, aynı kral, hani Ezekiel onun için konuştum. Birkaç sene sonra, Kral Nebukadnezar, işte Babil'de 30 metre yüksek bir heykel dikti. Bir blok kadar. Düşün bir blok nasıl? 8 kat. Tamam, o kadar yüksek bir heykel dikti. Tam etmiyor. Ve bütün dünyayı zorluyor, onu tapsın. Bütün memurlarını, bütün hükümetleri, devlet adamlarını, bütün imparatorluktan bir araya gitti. Kocaman bir portakalı müzikteydi. Ve dedi ki, siz şimdi müzik sesi duydunuz mu? Çalgı sesi işittiniz mi? Herkes yere düşecek, eğilecek, secde kalacak. Sanki namaz. Bir düzlükte sanki 15 bin, 20 bin kişi namaz kılıyor. Hem de sahte bir tanrı. Ve Daniel, onun üç arkadaşı orada bulunuyor. Düşünebiliyor musun? Etrafında 15 bin, 20 bin kişi ve üç kişi bunu yapmıyor. Üç kişi ayaktadır. Herkes eğiliyor, üç kişi ayakta. Sana nasıl gelecek bu? Ya da tek bir şey var aynı. Biz bakıyoruz sağa sola. Komşum ne yaptı? Öyle değil mi? Arkadaş uyan. Sonra bunlar hemen sokuyorlar onu krala. Ve kral da hemen çağırıyor onları. Ve diyor ki, ne bakabilirsin? Ey Şadrak, Meşak ve Abednego. Bu Daniel üç arkadaşını atlar. İlahlarıma kulluk etmediğiniz, diktiğim altın heykele tapınmadığınız doğru mu? Diye sordu. Şimdi boru, neylir, kanun, harp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp yaptığım heykele tapınmaya hazırsanız neyi? Hani size bir fırsat daha tanıyorum. Ama onu tapınmazsanız hemen kızgın fırına atılacaksınız. Hemen ölümcülüyorsunuz. O zaman bakalım hangi ilah sizi elimden kurtaracak? Sizin Allah'ınız beni sizi kurtaracak mı? Sen ne yapacaksın? Üç kişi. 20.000 kişiye karşı. Ne yapacaksın? Para soruyor. Evet. Şadrak, Meşak ve Abednego şöyle konuştular. Bu konuda kendimizi savunmak gereğini bile duymuyoruz. Kızgın fırına atılsak bile ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinden de bizi kurtaracaktır. Ve sonra görüyoruz nasıl o gerçekleşti. Nasıl onlar bir mucizeyle oradan çıktılar. Ama son söz bana çok okundu. Ama bizi kurtarmazsa bile büyük ey kral senin ilahlarına kulluk etmeyiz. Diktiğin altın heykeli tapınlar. Bak. Düşünün. Rab ben dünyaya karşı gidiyorum ama sen de koru beni. Bana bir şey olmasın. Anlıyor üç arkadaşları öyle konuşma. Birincisi Allah'ımız güçlü bunu bilesin. Ve sonra yaptığım onu gösterdi. Ama ikincisi eğer mucize olmazsa ölmeye hazır. Mucize olmazsa gene de boyun eğmeyeceğim. O kadar kesin bir karar var. Zekiye'nin sözü gerçekleşti. Alnını çakmak taşından daha sert bir kaya gibi yapacağım. Ey kardeşler böyle imanlar istiyorum. Böyle imanlar istiyorum bizim ahali. Ancak böyle imanlar aramızdan çıkarsa umut var. Ama biz börsük Rab isterse böyle laflarla kendi kendimizi aldatmaya devam edersek yani gece gündüz mahallenin sistemini, dünya sistemini uymaya devam edersek her bir konuda kompromis yaparsak o zaman Rab bizi ne kurtarmayacak ne de imanlı olarak hayatta kalamayacağız. Dünya sana konuşuyor. Kalabalık nerede? Hakikatta orada. Öyle değil mi? Bu logika var. Kalabalık nerede? Hakikatta orada. Kaç defa bu lafı işitiyorsun. Aa siz bir avuç insansınız. Bakın İstanbul'da böyle. Öyle değil mi? Yani bu logika olsa herkes kitabı lazım olsun. Çünkü en kalabalık onlar. Bu logika olmuyor. Yeryüzünde 2 milyar sözde Hristiyan var. Bu logika olsa yeryüzünde herkes Hristiyan olmasın. Olmuyor. Kalabalık nerede? Hakikat doğru. Bu doğru değil. Bu tarih boyunca yanlış olduğunu görüyoruz. Tam tersi. Nerede çokluk orada bokluk değil mi? Onu anlıyoruz. İsa dedi ki kapı dardır, yol dardır. Demek ki İsa Mesih'in yoluna girmek için kapı çok dardır. Çok zor iman edersen ve devam edersen yol da çok dardır. Değil mi? Sen şaşma o da az kişi var diye. Sen buna şaşma İsa'nın sözlerine bak. O sana ağır gelmesin. Tam tersi. O seni sevintirsin az kişi var diye. Seçilmiş az kişilerin arasındasın. Buna sevin. Bunu bir eksiklik sayma, kalabalığı arama, hayır. Sen bir avuç seçilmiş insanların arasındasın. Evet, senin imanın dünyayı yendi. Evet, şimdi birçok temada bunu biliyoruz. Biz biraz bu Daniel 3 arkadaşlarına benziyoruz. Değil mi? Bazı temalarda biz mahalleye uymuyoruz. Bu kesin. En zayıf imanlı bunu biliyor ve yapıyor. Ama şimdi sen biraz daha öteye git. Ben konuşmuyorum da yeni imanlara, 15-20 senelik imanlara konuşuyorum. Ve vakit geldi, biz bu temayı biraz daha ciddi alalım, biraz daha öte getirelim. Sadece onlara katılmamaktan kalma, daha öte. Sadece sevinme, mesela ölen günlerini tutmuyoruz, pişim ekip dağıtmıyoruz, nişan gezdirmiyoruz, babalara, sofralara, kurumlara inanmıyoruz. Tamam mı? Bu bir şey değil, bu en birinci derste. Hayır, ben şimdi bugün sana konuşuyorum. Dünyadan o kadar uzaklaş, o kadar nefret et, büsbütün kendini alabilir, büsbütün Rab için yaşa. Pişman olmayacaksın. İmanla yaşarsan o zaman dünyayı yeneceksin. Sanki şimdiye kadar imanla hayatını sadece çok az denemişsin. Sen sanıyorsun bir dua gecesine gitmek çok büyük bir olay, çok büyük bir imanla hareket, öyle değil mi? Ya ben seni davet etmek istiyorum, Rab en iyi şeyler senin için planlamıştır. Onu dene. Daha çok şeyler var. Daha çok iman adımlar var. Sen onları denememişsin. Çünkü korkuyorsun dünyadan. Korkuyorsun dünyanın laflarından. Korkuyorsun dünya senin bu kafanı yıkar. De ki bu adımı atarsam çok şeylerden eksik olacağım. Çok şeyleri kaybedeceğim diye bir duygu var senin. Tam tersi. Mezmur 34:8 ne kadar güzel. Tadın da görün. Rab ne iyidir. Ne mutlu ona sığınan adama. Bakın. Sanki Rab konuşuyor büyük bir aşçı gibi. Çok özel yemeklerden çok büyük bir şey bir sofra kurmuş. Ama kimse gelmiyor. Korkuyorlar yemekleri tatsın. Ve bağırıyor. Tadın da görün. Bak yemekleri ne kadar güzel. Rab ne iyidir. Biz sanıyoruz Rab kötüdür. Biz sanıyoruz Rab yani istemiyor eğlenelim. İstemiyoruz sevinelim. İstemiyoruz mutlu olalım. İstemiyor bizi böyle asık suratla gezelim. Öyle bir duygu var. Hayır. Rab ne iyidir. Ne mutlu ona sığınan adama. Sanki birisi sana geyik eti sebere yapmış ama sen korkuyorsun çünkü hayatta geyik eti yok yediğin. Var mı yedin? Ha, çok az kişi denemiş. Değil mi? Geyik olmaz. Şimdiye kadar denemedim. O zaman madem denemedin demek lazım kötü olsun. Öyle bir durum yok. Ama Rab diyor ki gel dene. O kadar lezzetli kinare yok. Tadın ve görün diyor. Değil mi? İşte imanla adımlar atarsan hiç pişman olmayacaksın. Asıl o zaman dünyayı yeneceksin. Şimdi bakıyoruz. İkinci bir strateji. Dünya ne yapıyor? Dünya bize sahte bir sevgi ve dostluk teklif ediyor. Birincisi dedi ki dünya bize Allah hakkında yanlış bir kartinka çiziyor. İstemeye biz kendilerim. İkincisi dünyada bize sahte bir sevgi ve sahte bir dostluk teklif ediyor. Hep böyle teklifler geliyor. Bizimle gel, bizimle ol, bizimle bir koy kendini seveceğiz, sevgi göreceğiz. Öyle değil mi? Mahallede sevgi var. Çok büyük sevgi. Öyle değil mi? Mesela bazı ailelere bakıyorsun, o bebeklere, kızanlara nasıl sevgi gösteriyor, o kadar titizlikle davranıyorlar. Ya da kardeş kardeşi ya da kimisi analarına o kadar büyük saygı ve sevgi yapıyor. Değil yok. Ama bu sevgi nereden geliyor? Bu sevgi Allah'ın söz ettiği sevgi değildir. İncil'in kastettiği sevgi değildir. Bu başka bir şey. Bu sevgi grup düşüncesinden geliyor. Hiçbir insan yapayalnız yaşayamaz. Değil mi? Ve şimdi biz bu grup içinde güzel davranmadık mı grup bütün olarak düşüyor. O yüzden sevgi gösteriyor. Karşılıklı. Tamam mı? Sen böcekten hastalandın mı gidiyorsun hastaneye. Çünkü yarın bir gün sıra sana gelecek. O da senin hastaneye düştüğün zaman o zaman o sana gelsin. Öyle bir sevgidir. Tamam mı? Bu grup sevgisi. Değil İsa'nın Rabbin kastettiği sevgi. Evet. İnsan yapayalnız yaşayamaz. Rab bunu biliyor. O yüzden Rab aileye başlattı. Hatta üstüne kendine uygun bir halk yetiştirsin. Ama dünyadaki sevgi başka dediğimiz gibi karşılıklı. Evet. Maksat insanlar grubun içinde kalsınlar. Ya da grup ayakta kalsın. Her ne yapılırsa mahallede, ne yapılırsa bu dünya sisteminde orada sevgi var mutlaka. Ama bu sevginin tek bir amacı var, karşılıklı. Onsuz grup ayakta kalmaz. Onsuz sistem ayakta kalmaz. Evet. Onun için bu şey var. Bak bayramlar, ne büyük heyecan, el öpmekler, hediyeler, birbirlerine affetmek değil mi? Çok güzel, sevgi çok büyük, çok bol. Ama bunun tek bir amacı var. Bu sistem ayakta tutulsun diye. Asıl sevgi başka yerde. İmamla da kimi kere bakıyor dışarıdan onların hareketlerine. Ve bakıyor ve kendi ay ne güzel sevgi var onlarda, bizde yok. Ve kişiler böyle anlıyor. Sahte ve uydurma bir sevgi veriyor. Bu hepsi sahte, bu hepsi dünyanın sevgisi. Asıl sevgi belli oluyor. Ne zaman bir kişi o gruptan çıkıyor, o zaman gene seveceğim onu. O zaman gene seveceğim mi onu? Ya da bu kişi bu gruptan değil, acaba gene seveceğim mi onu? İsa daha en baştaki örneklerinden bunu gösteriyor. Evet, sevgi belli oluyor. Ne zaman bir kişi gruptan çıkıyor, o zaman belli oluyor. Yuhanna 15:19 şöyledir. Siz dünyadan olsaydınız, dünya sizi kendi malı gibi seveceğiydi. Ama siz dünyadan değilsiniz, ben sizi dünyadan seçtim. İşte onun için dünya sizden azetmiş. Bak, İsa'nın kararı. Tak, bak siz oldun mu? Benimle yürür müsen, sen benim yolumda mısın? O zaman diyor, ben seni dünyadan seçtim. Artık sen dünyanın malı değilsin. O yüzden ne yaparsan yap. Onlar senden nefret ediyor. Onlar senden nefret ediyor. Evet. Onun için bak büyük bir fark var. Aramızdan bir kişi ayrılıp İsa'yı terk edersin. Ne yapıyoruz? Ağlıyoruz. Dua ediyoruz bu kişi için dönsün. Ama bir kişi Müslümanlığı reddederse ne yapıyorlar? Onu öldürüyorlar. Tamam mı? Yani grubun içinde bir kişiyi sevmek çok kolay. Elbette o herkes aynı hareketleri yapıyor, aynı sözleri yapıyor, aynı yani karşılıklı sevgi gösteriyor. Ama bir kişi bu gruptan çıksın, o zaman sevgi belli oluyor. Ve İsa diyor ki düşmanlarınız için dua edin. Onlarınızı sevin diyor. Çünkü zaten önce o kişiyi sevmediler, sadece kendi grubunu sevdiler. Ve bu grup düşüncesiyle ona iyi davrandılar. grubu ayakta tutmak için. Matta 5:47 ise şöyledir. Ve diyelim sade kardeşlerinize selam veriyorsanız o vakit öbürlerinden daha fazla ne yapmış olursunuz? Allahsız milletler bile aynısını yapmıyorlar mı? Çok kolaydır. Senin grubundan, senin gibi olan bir kişiyi seversen. A bakalım, o farklı olsun. Onun için bu dünyanın sevgisine aldanma. Orada bir sevgi yok. Onlar sadece yardımlaşma var. Bu grup ayakta kalsın diye. Asıl sevgi İsa'dadır ve başka bir yerde onu göremez. Üçüncü bir şey, dünya bize saygı bir şeref veriyor. Ama o da sahte. Dünya istiyor sana bir saygı bir şeref versin. Ve sen dikkat etmezsen onu kabul edecek. Ve dikkat etmezsen yanlış seçim yapacak. Kimden öpülmek istiyorsun? Kim seni öpsün? Laf mı? Yoksa dünya mı? Kim istiyorsun en sonunda sana aferin iyi yaptın dedim desin? Dünya mı? Yoksa Rab mı? Değil mi? Kimin için yaşıyorsun? Kimin sevgisi, kimin falan, kimin saygısı ve şerefi sana daha önemli? Bakın, Yuhanna 12, 42 ve 43. İsa'nın zamanında hepsi fukaralar değildi. Hepsi günahkarlar değildi. Öyle bir şey söylüyor. Bakın, gözücülerden bile birçok kişi İsa'ya iman etti. Ama ferisilerden için onu açıkça söylemediler. Duahanelerden kovulmasınlar diye. Çünkü değil Allah onları öpsün, daha fazla severler insanlar onu öpsünler, onları öpsünler. Bakın, ve biz de bu dünyanın sahte saygısını ve şerefini aldırmıyor. Onlar hazırdır sana şeref versinler, saygı göstersinler, çok güzel. Tamam mı? Eğer onlara uyarsan, eğer onlar gibi yaparsan iyi olacaksın. O zaman saygı ve şeref var. Ama bak, ne kadar acı bir söz söylüyor. Bunu bu gizli imanlılardan için. Bunlar isterler imanlarını saklasınlar. Ben evde İsa iman ederim ama dışarıda. Niçin? Çünkü değil Allah onları öpsün. Daha fazla severler insanlar onu öpsün. Ve İsa böyle kişiler için çok ağır bir söz söylüyor. Yuhanna 5:44 şöyle diyor. Siz birbirinizden şanlılık kabul ediyorsunuz ve tek olan Allah'tan gelen şanlılığı aramıyorsunuz. Madem öyle siz nasıl iman edebilirsiniz? Arkadaşlar, eğer uğraşırsan mahalle sana saygı göstersin. Eğer uğraşırsan mahallenin gözüne girmeye, o zaman İsa'nın sözüne dikkat et. Diyor, böyle yaparsan nasıl iman edeceksin? Mümkün değil. Madem İsa iman ediyoruz, ondan şeref ve saygı bekliyoruz. Eski antlaşmalar çok güzel bir örnek var. Biliyorsunuz İbrahim ve onun yeğeni Lut. İbrahim ve Lut iki çobanlıkla zengin oldular. İki kişi. Çok büyük sürüleri var. Kocaman sürüleri var. Su kıt idi. Ve su kıt olduğu için onların çobanlarının arasında hep kavga olurdu. Lazım da ayrılsınlar. O zaman öyle bir yere geldiler. Yüksek bir tepeye. İbrahim Lut'la orada duruyor. Şimdi lazım anlaştılar. Ve İbrahim çok güzel bir karar verdi. Ruhanice düşündü. Lut kendi dünyacı. İbrahim ne dedi ki? Bak şimdi. Bütün devlet bizim önümüzde. Sen seç. Sağa gidersen ben sola gideceğim. Sen sola gidersen ben sağa gideceğim. Aslında bu ters. Çünkü İbrahim daha büyük idi. Daha büyük idi, daha sargın idi. Lazım da o karar versin. Ama o alçaltırıyor kendini. O bir iman adımı atıyor. Ve diyor ki benim koyunlarıma su veren Rab'dır. Ben kendi kafamla, kendi gücümle onları besleyemem. Ama Rab bana bunu verecektir. Ben iman ediyorum. Hani daha zayıf tarafa gitsem bile o beni besleyecek. Ayakta tutacak. Ama Lut ne yaptı? Ama kan. Nerede su? Nerede yeşillik? Baktı aşağıda büyük bir ova var. Bir düzlük. Ve o ovanın içinde Gomora diye bir kasa var. Ve hepimiz biliyoruz Gomora kasabasında ne oluyor? Çok zengin bir kasaba, çok böyle ticaret var diyor mu? Bol bol su. Ve sanki iyi bir seçim verdi, değil mi? Artık o rahat. Ama bak, bir fark var. İbrahim ruhani düşündü. Ama Lut gene dünyaca düşündü. Lut son kasabasını seçti. İbrahim'i kırlıkta bıraktı. Çok sene geçiyor. Çok sene sonra gene onu görüyoruz. Ne vakit? 18. bölüm. Melekler geliyor. Melekler geliyor. Sodom kasabasında Lut'u oradan çıkarsınlar diye. Ve birinci söz ne? Lut kentin kafasında otururdu. Kentin kafasında otururdu. Sürekli, biz bunu pek anlamıyoruz bugün. Bu kentin kapısı, sanki bizim de Hisar kapıları, değil mi? Her bir kasabanın kapıları vardı. Ve o kapısının önünde oturanlar, kasabanın içinde, o kasabanın ticaret ve mahkeme yeriydi. Orada ancak ileri gelenler, saygın kişiler otururdu. Lut bunca sene içinde ilerlemiş, kendi pozisyonunda ilerlemiş ve Gomorra kasabasının saygın bir adamı oldu. Dünyanın gözüne girmeye çalıştı ve kazandı bir yer. Şimdi bir yer yaptı. Evet, Lut bir yabancıydı ama yavaş yavaş kendini o kasabada bir yer yaptı. Dünyanın dostu oldu. İbrahim gene Allah'ın dostu oldu. Lut dünyaca seçti, İbrahim ruhça. Evet, ama Lut aldandı. Aldandı. Aslında bir yabancı olarak Rab tarafından seçiliydi. Dünyanın gözüne girmeye çalıştı. Büyük yarışkası buydu. En başta her şey iyi gözüktü, değil mi? Onların sofralarına katıldı, onların hoşbeşi vardı. Sanki dediler artık, beni kabul ettiler abi. Ama en küçük fırsatta kişilerin gerçek duyguları ortaya çıktı. Ne zaman melekler onun evine girdiler, Sodom kasabasının erkekleri baskın yaptılar ve şöyle bağırıyorlar. Adamlar diye çekil önümüzden diye karşılık verdiler. Adam buraya dışarıdan geldi, şimdi yargıçlık taslıyor. Sana daha beterini yaparız. Sen geri yabancısın. Bunca sene orada yaşadı. Bunca sene onlara boyun eğdi. Bunca sene onların gözüne girmeye çalıştı ve yaptı. Ve en sonunda hepsi boşver. Sen yabancısın. Seni gıbet edecek diye bağırıyor. Bak ne yaptın yaptı. Bütün boşun. Sen geri yabancısın. Ve en sonunda okuyoruz nasıl olur her şeyi kaybettin. Malının mülkünü, evinin karısını hatta kızlarına kadar bir tezgirlik olarak istiyor. Bunca sene dünyaya ayak uydurmaya çalıştı ama boşuna. Aslında dünya gene ondan destekledi. Anlamadı İsa'nın sözünü. Anlamadı. İsa ne dedi? Ben sizi dünyadan seçtim. Ben sizi dünyadan seçtim. İşte onun için dünya sizden azetti. Ve biz de bari bunu kabul edelim. Biz diyelim, hayır. Ben dünya malı değilim. Baksınlar, etsinler, bana ters gelsinler, beni atsınlar, benimle konuşmasınlar. Her şey. Ama ben başka bir dünyadan etmiyorum. Ne diyor? Allah'tan doğan herkes dünyayı bilmiştir. Zaten dünyayı alt eden yenge imanınızdır. Dünyayı yenmiştir diyor. Ve bu bizi kuraj etsin. Bu dünyada sıkıntınız var diyor İsa, ama kurajlı olun. Ben dünyayı yendim. Arkadaş. Ben bugün sana da aynı şeyi söyleyeceğim. Yeter artık dünyanın gözüne girme. Yeter artık yarım yamalak bir iman hayatı söyleyeceğim. Artık vakit geldi bir adım atın. Bir mecburiyet gibi bir fırsat gibi. Sen eğer yapmazsan kaçıracağım. Rab diyor ben iyiyim. Tabii gördüğüm deneyin. Ama biz korkuyoruz bırakmaya. Biz korkuyoruz iman adımları atmaya. Şimdi her hafta toplantıya geliyorsun. Hayır, sen kaçırıyorsun ergenliğini. Şimdi hani bambaşka işleri yaparsan, Rab için, bana test bakın. Sultan bana Rab yapacak, bilmem ne. Her şeyi ondan korkuyorsun ama Rab dedi, sen kaçırıyorsun. Evet, bu dünya sıkıntılarımız var ama kurajlı olan ben dünyaya yürüyorum. Rab seni.